Ayrım 23.
Sırbistan'ın sınırı üstünde, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları yakınında olan ve her iki ülkeye derin ve görünmez bağlarla bağlı kasabalar bu değişikliklerden etkilendi. Ne düşündüklerini, ne duyduklarını kimseye söylemedikleri halde bütün bu olayları yaşıyor ve yorumlamaya çalışıyorlardı. Şehirde ilkin sivil, sonra askeri otoritelerin baskısı duyulmaya başladı. Bu şimdi büsbütün başka biçimde uygulanıyordu. Eskiden herkesin ne yaptığına, nasıl davrandığına dikkat ederlerdi. Şimdi ise herkesin ne düşündüğünü, ne şekilde konuştuğunu öğrenmeye çalışıyorlardı. Sınır boylarında, köylerde jandarmaların sayısı gittikçe artıyordu. Mahalli komutanlığa, özel haber alma servisinden Likalı bir subay geldi. Polis yasak olan Sırpça şarkıları söyleyen ya da patavatsızca konuşan gençleri yakalıyor, onlardan para cezası alıyordu. Şüpheli gördükleri yabancıları yurt dışına çıkarıyorlardı. Vatandaşlar içinde fikir tartışmaları yüzünden kavga edip dövüşenler vardı. Demir yolunun yapılmasıyla sadece yolculuk ve ulaşım hızlanmadı ama aynı tarihte olaylar da hızlandı. Bu hızlanma derece derece olduğundan ve onlar da bunun akışına kapıldıklarından kasabalılar bunu pek hissetmiyorlardı. Halk artık heyecanlı şeylere de alışmıştı. Heyecanlı haberler onlara işitilmedik, olağan dışı şeyler gibi gelmiyordu. Tersine bu sanki günlük bir gıda, gerçek bir ihtiyaçtı. Yaşam bir yana yöneliyor ve birden hızlanıyordu. Tıpkı engellere çarpıp kayaları aşan ve çağlayan haline gelen bir sel gibi. İlk trenin geçişinden ancak 4 yıl kadar sonra bir Ekim sabahı kapının karşısındaki terasa Türkçe yazıların altına tekrar beyaz bir bildiri yapıştırılmıştı. Bu çok uzun bir yazıydı ve onu mahalli hükümetin memurlarından Drago yapıştırmıştı. İlkin işsizler ve çocuklar, sonra da halk toplandı. Okuma yazma bilenler bu yabancı deyimleri ve yabancı sözcükleri yüksek sesle hecelemeye çalışıyorlardı. Ötekiler gözleri yerde dinliyorlardı. Hepsini dinledikten ve birkaç saniye durduktan sonra sanki ağızlarından çıkmak isteyen bir sözü silmek istiyorlarmış gibi elleriyle sakallarını, bıyıklarını sıvazlayarak gözlerini yerden kaldırmadan oradan uzaklaşıyorlardı. Öğleden sonra Ali Hoca da dükkanın kapalı olduğunu göstermek için kepengini indirerek oraya geldi. Bu kez bildirimin Türkçesi yoktu. Hoca da Sırpça okumasını bilmiyordu. Bir oğlan çocuk sanki okuldaymış gibi yüksek sesle okuyordu. Bildiri, Bosna Hersek halkına. Biz Avusturya İmparatoru, Bohemya Kralı ve İl nokta nokta Macaristan'ın Katolik hükümdarı Bosna ve Hersek halkına. Bundan bir kuşak önce ordularımız ülkenizin sınırlarını aştı. Ali Hoca sarığının altında sağ kulağının karıncalandığını hissetti. Karamanya ile tartışması ve her şey daha dün olmuş gibi gözünün önüne geldi. Ona reva görülen o davranış, yaşlı gözleri önünde titreyen o kızıl haç, Nemse askerinin çiviyi kulağından özenle çıkarışı, halka hitap eden o beyaz bildiri ve her şey. Çocuk okumasını sürdürüyordu. Düşman olarak gelmediğimizde yıllarca yurdunuzu ağırlığı altında ezen acıları dindirmeye azmetmiş bir dost niteliğiyle geldiğimizde de dair size teminat vermiştir. Bu kritik anda ve nokta nokta verilen söz. Bu beceriksiz okuyucuya her yandan itirazlar yükseldi. Çocuk da kıpkırmızı kesilerek kalabalığın arasında gözden kayboldu. Onun yerine tanımadıkları deri ceketli biri geldi. Sanki çoktan bu anı bekliyordu. Ezberlenmiş bir duayı tekrarlar gibi makine hızıyla okumaya başladı. Bu kritik anda sizlere verilen söz şerefle tutuldu. Hükümetimiz barış ve adalet içinde çalışarak yurdumuzu daha iyi bir geleceğe doğru götürmeye çalıştı. Memnunlukla ve açıkça söyleyebiliriz ki çürük bir toprağa atılan tohumlar zengin bir ürün verdi. Sizin de bunu Allah'ın bir lütfu gibi karşılamanız gerek. Zulmün yerine düzen ve güven aldı. İşler ve hayat durmadan gelişti. Çeşitli bir kültürün yükseltici izleri belirdi. Düzenli bir yönetimin himayesinde herkes çalışmasının karşılığını gördü. Bıkmadan bu yolda yürümek hepimizin görevidir. Bu amacı göz önünde tutarak bu ülke halkına, politikadaki olgunluğuna olan güvenimizi gösterecek bir delil vermek istiyoruz. Her iki ülkeye de içinde bulundukları koşullara ve çıkarlarına uygun uygun olan meşruti bir yönetim vermeyi, böylece isteklerinin ve çıkarlarının kanuni bir temele dayanmasını istedik. Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da aynı hükümete sahip olmakla devam edecek olan yurdumuzun iyiliği için kararlar verdiğimiz zaman sizin de sesleriniz işitilecek. Ama bu anayasanın yerleşmesi için zorunlu olan şartlardan birincisi, her iki ülkenin hukuki durumunun açık ve emin bir biçimde belirtilmesidir. Bu prensibe dayanarak ve Macaristan tahtını işgal etmiş olan şerefli seleflerimizle ülkemiz arasındaki çok eski bağlara saygı göstererek hükümdarlık hakkımızı Bosna Hersek'e kadar uzatıyoruz. Ve sülalemize tanınan veraset sırasının ülkemize de uygulanmasını istiyoruz. Böylelikle her iki ülke halkı da aramızdaki bağların sürekli olarak güçlenmesinden doğacak olan her türlü iyilikten yararlanabilecek ve bu yeni durum kültür ve refahın ülkenizde de emin bir biçimde yerleşmesinin garantisi olacaktır. Boşnaklar ve Hersekliler, tahtımızı çevreleyen çeşitli sorunlar arasında sizin maddi ve manevi refahınızı düşünmek sonuncu derdimiz olmayacaktır. Herkesin kanun önünde bir tutulması, ülkenin yönetimine ve kanunların yapılmasına katılması, bütün dinlerin, bütün dillerin ve bütün milli özelliklerin aynı derecede korunması idealimizdir. Bütün bu iyiliklerden de bol bol yararlanacaksınız. Bireylerin özgürlüğü ve ortaklaşa çalışmanın yararları her iki ülke için hükümetimize yol gösteren yıldız olacaktır. Ali Hoca başını hafifçe eğmiş, ağzı aralanmış, bu sözleri dinliyordu. Çoğu anlaşılmayan ve bilinmedik sözlerdi bunlar. İçlerinde teker teker anladığı sözcükler de vardı. Ama bu metinde onlar bile tuhaf ve anlaşılmaz geliyordu. Çürük toprağa atılan tohumlar, anayasanın yerleşmesi için zorunlu olan şart, hükümetimize yol gösterecek yıldız. Evet, bütün bunlar yine imparatorluk sözleriydi. Her birini ayrı ayrı düşünen hocanın iç dünyasının önüne kah tehlikeli ve tuhaf bir manzara seriliyor, kah gözlerinin önüne kurşuni kara bir perde çekiliyordu. Onun içinde ya hiçbir şey göremiyor ya da anlamadığı ve iyiye yoramadığı bir takım şeyler görüyordu. Hayatta olmayan şey yoktu. Her türlü mucize olabilirdi. İnsanın bazen dikkatle dinlediği halde ayrıntılarıyla anlayamadığı bir şeyi bir bütün olarak kavradığı da olurdu. Bu tohumlar, bu yıldız, bu taht sorunları, bütün bunlar varsın yabancı bir dilde söylenmiş olsun. Hoca yine onların ne demek, nereye varmak istediklerini anlar gibi oluyordu. Çünkü imparatorlar 30 yıldan beri milletlerin, şehirlerin, ülkelerin ötesinden birbirlerine sesleniyorlardı ve her imparatorun her bildirisinin ve her sözünün ağır sonuçları oluyordu. Çünkü ülkeler parçalanmıştı ve bu ülkelerde imparatorluk sözleri yüzünden başlar uçardı. Tohum, yıldız, taht sorunları gibi sözler gerçeği gizlemek, her şeye gerçek adını vermemek için söylenen şeylerdi. Bu sözler ülkede, eyaletlerde neler döndüğünü ve onların içinde yaşayanlarla birlikte bozuk para gibi elden ele geçtiğini, halk dinine sahip iyi niyetli bir insanın dünya yüzünde barışa ve rahata kavuşamadığını, durumunun mallarının istemediği halde değiştiğini ve buna karşı elinden bir şey gelmediğini anlatmak içindi. Ali Hoca dinliyor ve yeniden 30 yıl önceki sözleri işitiyormuş gibi oluyordu. O kurşun gülle tekrar göğsüne oturmuştu. Osmanlı devrinin kapandığı ve meşalesinin söndüğünü haber veren bir mesajdı bu. Bunu onlara tekrarlamaları gerekti. Çünkü ne durumu görmek ne de anlamak istiyor, bilmemezlikten gelerek kendi kendilerini aldatmaya çalışıyorlardı. Buna karşılık size gösterilen güvene layık olmaya çalışacaksınız ki devletin ilerlemesinin en değerli teminatı olan halkla hükümdarlık arasındaki o soylu uyum daima ortaklaşa çalışmalarımızla birlikte yürüsün. Baş şehrimiz ve kraliyet makamımız olan Budapeşte de verilmiştir. Francis Joseph. Biri ceketli adam okumasını bitirir bitirmez beklenmedik bir sırada "Yaşasın Yüce İmparatorumuz!" diye bağırdı. Belediye fenerlerini yakan uzun Ferhat da ısmarlama bir iş yapar gibi yaşasın diye tekrarladı. Halk aynı anda sessizce dağıldı. Aynı gün daha iyice karanlık basmadan bu bildiri yırtılıp dirineye atılmıştı bile. Ertesi gün şüphelendikleri birkaç Sırp gencini suçlu diye yakaladılar ve tekrar kapıya bir bildiri yapıştırdılar. Yanına da bir belediye memurunu nöbetçi diktiler. Bir hükümet bir bildiri ya da ilan aracılığıyla halka barış ve refah vaat etti mi tam tersini beklemek gerekti. Ekim sonlarında ordu gelmeye başladı. Hem yalnız trenle değil, terk edilmiş eski yoldan da geliyorlardı. Yine 30 yıl önceki gibi Saraybosna'dan gelen o kestirme dik yoldan iniyor ve köprüyü geçerek bütün donatım ve araçlarıyla şehre giriyorlardı. Süvariden başka her cins asker vardı. Bütün kışlalar donmuştu, çadırlarda kamp yapanlar bile oluyordu. Durmadan yeni birlikler geliyordu. Birkaç gün kasabada kalıyor, sonra Sırbistan'a karşı olan sınır boyunca uzanan köylere dağılıyorlardı. Gelenlerin çoğu çeşitli milletlerden yedek erlerdi. Bol para alıyorlardı, küçük dükkanlara girip alışveriş yapıyorlar, sokak köşelerinde meyve ve şeker satın alıyorlardı. Fiyatlar artmaya başladı. Samanla arpa büsbütün tükendi. Kasabayı çevreleyen tepeler üstünde tahkimat yapmaya başladılar. Köprünün üstünde de tuhaf bir çalışma görülüyordu. Kasabadan gelip sol kıyıya giderken köprünün tam ortasında kapıya hemen geçince özellikle bu iş için getirilen işçiler sütunlardan birine 1 metrekare büyüklüğünde bir delik açıyorlardı. Çalışanlar yerin üstüne yeşil bir çadır germişlerdi. Çadırın altında gittikçe derinden gelen çekiç sesleri duyuluyordu. Ne kadar gizli çalışsalar köprüye bir lağım kazdıklarını herkes biliyordu. Yani sütunun içinde ta dibine kadar inen bir delik açmışlardı. Ve buraya patlayıcı maddeler yerleştireceklerdi. Bir savaş çıkar da köprüyü uçurmak gerekirse diye bunu yapıyorlardı. Bu deliğin içine uzun demir merdivenler indirdiler ve her iş bitince de deliği demir bir kapakla örttüler. Birkaç gün sonra tozlanan bu kapak taşlardan ayırt edilmez olmuştu. Üstünden arabalar geçiyor, atlar koşuyor, yayalar da acele acele işlerine gidiyorlardı. Kimsenin ne lağımı ne de patlayıcı maddeleri düşündüğü vardı. Yalnız okul çocukları buraya gelince duruyor ve bu kapağın üstüne vuruyor, içinde ne saklandığını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Belki de yeni bir Arap vardı. Patlayıcı maddelerin ne olduğu üzerine tartışmaya tutuşuyorlardı. Ne gibi bir etki yapacağını, böyle bir yapıyı havaya uçurup uçuramayacağını anlamaya çalışıyorlardı. Büyüklerden onun çevresine dolanıp onu inceleyen bir Ali Hoca mütevelli vardı. Çalışmalar sırasında şüpheli gözlerde ilkin yeşil çadırı, şimdi de deliğin üstündeki demir kapağı inceliyordu. Etrafta söylenenlere hep kulak kabartıyordu. Bu sütunda kuyu gibi bir delik açtıklarını ve içine patlayıcı maddeler yerleştirdiklerini, bunların bir elektrik teliyle kıyıya bağlı olduğunu ve komutanın canı istediği anda köprüyü taştan değil de şekerden yapılmış gibi orta yerinden ikiye ayırabileceğini söylüyorlardı. Hoca dinliyor, başını sallıyor, düşünüyordu. Gündüzleri tabutuna, geceleri yatağına girince hep bunu düşünüyordu. Kah olabileceğine inanıyor, kah dini imana sığmayan böyle çılgınca bir şeyi kabul etmiyor ama durmadan, dinlenmeden hep bunu düşünüyordu. O kadar ki bazen rüyasında kendinden öncekileri Mehmet Paşa Vakfı'nı yönetenleri görüyor ve ona sertlikle neler olduğunu, köprüye ne yaptıklarını soruyorlardı. Onun kafasında da bu sorular boyuna dönüyordu. Kimseye de akıl danışmıyordu. Çünkü akıllı bir insanın akıl danışabileceği bir kişinin bulunmadığına çoktan inanmıştı. Zaten bu alanda kiminle insan gibi tartışabilirdi ki? Kimisi aklını ve şerefini kaybetmiş, kimisi de kendisi gibi şaşkın ve üzgündü. Ama yine de bir gün bu konuda bilgi edinme fırsatı eline geçti. Tısırniçeli Brankoviçlerden olan Mehmet Bey Viyana ordusunda hizmet ediyordu. Askerlik görevini yaptıktan sonra askerde kalmış başçavuşluğa kadar yükselmişti. İşgalden sonra Tısırniçe'ye kapınarak kederinden ölen Şemsi Bey'in torunuydu. Yaşlılar hala onu ahlakça en üstün aşamaya ulaşmış ve öyle de davranmış olgun bir insan örneği olarak görüyorlardı. Mehmet Bey o yıl izinli gelmişti. Uzun boylu, kızıl saçlı, şişman bir adamdı. Üstünde sarı şeritler ve kırmızı püsküllerle süslü, kusursuz, mavi bir üniforma vardı. Yakasında küçük gümüş yıldızlar göze çarpıyordu. Ellerinde kar gibi beyaz eldivenleri ve başında kırmızı fesi hiç eksik değildi. Nazik, güler yüzlü, son derece temiz ve çok terbiyeliydi. Uzun kılıcını taşlara sürerek çarşıda dolaşır, imparatorun ekmeğini yiyen, kendinden şüphesi olmayan ve kimseden çekinmeyen bir adam olarak herkese karşı itimat ve nezaket gösterirdi. Mehmet Bey dükkanında hocayı görmeye gelince ona sağlığını sordu ve bir kahvesini içmek üzere biraz oturdu. Hoca bu fırsattan yararlanmak istedi. Vişegrad'dan uzakta oturduğu ve imparatorun adamı olduğu için kendisini üzen mesele hakkında ondan bilgi istedi. ona köprüde olanları ve kasabada söylenenleri anlattı ve böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağını sordu. Herkesin yararına olan böyle bir hayratın bir plan gereğince tahrip edilmesine imkan var mıydı? Konunun ne olduğunu anlar anlamaz başçavuş birden ciddileşti. Yüzünden gülümseme silindi. Tıraşlı kırmızı yüzü karardı. Bir geçit töreninde dikkat emrini alan bir er gibi bir an şaşkınlıkla sustu. Sonra alçak sesle bütün bu söylentilerde gerçeğinde bir payı var dedi. Sana ne düşündüğümü söylememi istersen en iyisi bu konuda hiçbir şey sormamak, hatta söylememektir. Bu savaş hazırlıklarıyla ilgili bir şeydir. Askeri sır falan filan. Hoca yeni deyimlerden nefret ediyordu. Hele bu falan filanlardan. Bu deyim sadece sinirine dokunmakla kalmıyor, yabancıların dilinde gizlenen gerçeğin yerini aldığı için de kızıyordu. Sanki o ana kadar söylenen şeylerin hiç değeri yokmuş gibi. Allah aşkına benim önümde bu falan filan deyimini kullanma dedi. Ve mümkünse bana köprüye ne yapıyorlar onu anlat. Bu bir sır olamaz. Sana sorarım, okul çocuklarının bilebildiği bir şey nasıl sır olabilir? Ve hoca öfkeyle ekledi. Köprünün onların savaşlarıyla ne ilgisi olabilir ki? Brankoviç tekrar güler yüzlü halini almıştı. Elbette var. Hem de nasıl dedi. Ve ona nezaketle çocuğa seslenir gibi anlattı. Bütün bunlar askeri tüzüğe bağlıdır. Bu işleri yapmak için ayrıca köprü ve kazı işleriyle uğraşan erler vardır. İmparatorluk ordusunda herkes görevini ve işini bilir. Başkalarının işine karışmanın ve buna üzülmenin gereği yoktur. Hoca yüzüne bakıyor, onun söylediklerinden bir şey anlamıyordu. Anladık, anladık. Hepsi güzel ama bunlar bu köprünün bir vezirin hayratı olduğunu bilmiyorlar mı? Onu Allah sevgisiyle ve ruhunun istirahati için yaptırmış olduğunu, onun bir taşına bile sökmenin günah olduğunu bilmiyorlar mı? Başçavuş bir şey söylemeden kollarını açtı, omuzlarını silkti, dudaklarını sıkıp gözlerini kapadı. Yüzü kör, sağır, terbiyeli, kurnaz bir ifade aldı. Bu uzun süre o kokmuş eski bürolarda çalışanların edinildikleri bir anlatımdı. Bu yerlerde ağzı sıkılık duygusuzluk, itaat alçaklık biçimini almıştı. Şimdi bu yüzün ihtiyatlı susuşu karşısında beyaz bir kağıt parçası bile daha konuşkandı. Hemen biraz sonra imparatorun adamı gözlerini açtı, kollarını sarkıttı, yüzündeki kırışıklıklar kayboldu ve yine o her zamanki güven verici, güler yüzlü görünüşünü aldı. Bu Müslüman terbiyesiyle Viyana sadeliğinin iki su damlası gibi birbirine karışmasından gelen bir görünüştü. Sonra konuyu değiştirdi. Seçkin sözlerle sağlığından ve genç görünüşünden ötürü hocaya iltifat etti ve sonra geldiğinde de olduğu gibi o sonsuz nezaketiyle veda edip gitti. Hoca da fena halde bozulmuş ve şaşkın orada kaldı. Üzüntüleri hiç azalmamıştı. Dükkanın önüne oturmuş, Mart'ın ilk gününün parlak güneşini seyrediyordu. Yandan o sonsuz olarak aynı olan köprü görünüyordu. Beyaz kemerleri arasında Dirina'nın gürültücü aydınlık, yeşil suları güneşte pırıl pırıl iki renkli tuhaf bir gerdanlığa benziyordu. 18. Dünyada ilhak krizi diye anılan ve köprüyle yanı başındaki kasabaya kadar uğursuz gölgesini düşüren o gerginlik birdenbire gevşedi. Ta uzaklarda ilgili başkentler arasında yapılan yazışmalar, konuşmalar sayesinde barışçı bir çözüm yolu bulunmuştu. Sınır, o her zaman çabucak tutuşan sınır bu kez alev almadı. Sınır boyundaki şehirlerle köyleri dolduran taburlar ilkbaharın ilk günlerinde azalmaya ve çekilmeye başladı. Yalnız yine her zamanki gibi bu krizin getirdiği değişiklikler olduğu gibi kaldı. Şehirde yerleşen garnizon bu sefer geçen seferkinden daha büyüktü. Köprü hala dinamitle duruyordu. Ama Ali Hoca mütevelliden başka bunu hiç düşünen yoktu. Köprünün solunda eski duvarın üstünde uzanan terasla eski meyve bahçesi de askeri birliklerce işgal edilmişti. Meyve bahçesinin ortasındaki ağaçlar kesilmiş, oraya tek katlı güzel bir ev yapılmıştı. Bu yeni ordu eviydi. Yukarıda Bikovac tepesindeki eski ordu evi sayısı her gün artan subaylara dar geliyordu. Şimdi köprünün sağında Lotika'nın oteli, solunda da askeri mahfel vardı. Birbirine benzeyen bu iki beyaz binanın arasında etrafı dükkanlarla çevrilmiş çarşı meydana uzanıyordu. Çarşının üst yanında biraz tepede büyük kışla yükseliyordu. İzi bile kalmadan ortadan kaybolan Mehmet Paşa'nın yaptırdığı kervansaraya beslediği saygıyla halk kışlaya da Taşhan diyordu. Geçen sonbaharda askerin gelmesiyle birden yükselen fiyatlar değişmemişti. Ama düşmeye değil daima yükselmeye eğilimliydi. O yıl iki tane de banka açıldı. Biri Sırpların, ötekisi Müslümanların. Halk banıları ilaç gibi kullanıyordu ama para ne kadar bol olursa ihtiyaç da o ölçüde çoğalıyor, herkes kolayca borçlanıyordu. Yalnız hesapsız para harcayanlarla kazancından çok masraf edenler için hayat kolay ve güzel olmakla devam ediyordu. İş adamlarıyla tüccarlar üzüntülü görünüyordu. Paralı güvenilir müşteriler azalıyordu. Fiyat bakımından herkesin alamayacağı kadar pahalı olan mallar da gittikçe çoğalıyordu. Artık tüccar işi perakendeciliğe dökmüştü. Boynu daha ucuz mal arıyordu. Bol keseden mal alanlar hep şüpheli müşterilerdi. En sağlam iş orduya ya da devlet kurumlarına mal ve erzak sağlamaktı. Ama bu gibi siparişleri almak herkese nasip olmazdı. Devlet vergisi ve belediye resmi gittikçe ağırlaşıyordu. Vergi alma zamanı sertlik artıyordu. Borsa değerlerinde tehlikeli iniş çıkışlar göze çarpıyordu. Bu durumun doğurduğu kârlar görünmez ellere geçiyor, küçük ticaret sahipleriyle ikinci elden satış yapanların tüketiciye de zarara dokunuyordu. Küçük kasabanın halkı da pek huzur ve sükun içinde değildi. Gerginliğin azalması şehirde ne Müslümanları ne de Sırpları rahatlığa kavuşturabilmişti. Birinde güvensizlik ve korku yaratmış, ötekinde gizli bir düş kırıklığı bırakmıştı. Görünmüyordu. Herkes yine büyük olayların arifesinde olduğuna inanmaya başlamıştı. Halk hem bir şey umut ediyor hem yine bir şeyden korkuyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse kimileri umutlanıyor, kimileri korkuyordu. Ve her şeyi bu bakımdan bu bekleyişe göre inceliyordu ve kabul ediyordu. Açıkçası insanların yürekleri üzüntüyle doluydu. Hatta okuma yazma bilmeyenlerin, cahillerin, safların ve gençlerin bile. Yıllardan beri süre gelen bu tek düze hayat artık kimseyi tatmin etmez olmuştu. Herkes daha fazlasını, daha iyisini istiyor, daha kötüsünden de korkuyordu. İhtiyarlar gerek genel gerek özel hayatın en mükemmel biçimi saydıkları Türklerin zamanındaki o tatlı huzuru arıyorlardı. Ama onların sayısı azdı. Ötekilerin hepsi de gürültücü, heyecanlı bir hayat peşindeydiler. Hep heyecan arıyor, hiç değilse başkalarının heyecanının yankısını duymak istiyorlardı. Yalancı bir heyecan veren gürültülü patırtılı hayata da razıydılar. Bu istek sadece ruh hali üzerinde değil, kasabanın dış görünüşü üzerine de etki yapıyordu. Kapıyanın üstündeki o eski düzenli yaşayış, o zararsız şakalar, aşk şarkıları, gökyüzünün suların ve dağların arasında geçen yaşam, o bile değişmeye başlamıştı. Kahveci bir gramofon getirmişti. Bu ağır bir tahta kutuydu. Üstünde mavi çiçeğe benzeyen bir borusu vardı. Oğlu durmadan iğne ve plak değiştiriyor ve çığırtkan aleti kuruyordu. Gramofon kapıya ya haykırışlarıyla titretiyor, yankıları her iki kıyıdan duyuluyordu. Bunu rakiplerinden geri kalmamak için getirmişti. Çünkü şimdi yalnız okuma salonunda ve kurumlarda değil, vaktiyle önündeki ıhlamurların altında, çayırların üstünde ya da teraslarda oturup yavaş sesle ve az sözle konuştukları o en mütevazı meyhanelerde bile gramofon vardı. Her yerde tarazlı cırtlak sesleriyle müşterilerin isteğine göre çaldıkları Türk marşları, Sırp milli marşları ya da Viyana operetleri duyuluyordu. Çünkü halk artık yalnız gürültü, hareket ve neşe olan yerlere gidip para harcıyordu. Gazetelere gelip geçerken merakla bir göz atıyor, sadece birinci sayfalarda iri puntolarla heyecanlı başlıklar bulunan gazeteleri satın alıyorlardı. Küçük puntolarla kenarlara yazılmış makaleler alıcı bulmuyordu. Her olay gürültü ve büyük sözlerle karşılanıyordu. Akşamları yatarlarken duydukları ve gördükleri şeylerle kulakları çınlamaz, gözleri parlamazsa kendilerini yaşamış saymıyorlardı. Kasabanın ağaları ve beyleri görünüşte ilgisiz ve sakin, Trablus'taki Türk-İtalyan Savaşı ile ilgili gazete haberlerini öğrenmek için Kapıya'ya geliyorlardı. İtalyanlara darbeler indiren ve Sokulluların, Köprülülerin torunu gibi padişah topraklarını savunan Türklerin genç ve yiğit binbaşı Enver Bey üzerine gazetelerde yazılanları büyük bir merakla dinliyorlardı. Gramofonun gürültücü sesi duyulunca düşüncelerini rahatsız ettiği için kaşlarını çatıyorlar ve bu uzak Afrika köşesindeki Türk toprağının sonucu üzerinde duydukları candan endişeyi belli etmemeye çalışıyorlardı. Bir rastlantı olarak o sırada köprüden işinden dönmekte olan İtalyan Pietro geçti. Pietro Usta'nın keten elbisesi toz, boya ve neft yağı içindeydi. İhtiyarlamış, daha fazla kamburlaşmış, daha da çekingen ve korkak olmuştu. Lucchini'nin imparatorçeyi öldürdüğü zamanki gibi. Yine anlaşılmaz bir mantıkla, çoktan beri hiçbir ilgisi kalmayan İtalyan vatandaşlarıyla birlikte, yeryüzünün bir köşesinde işlenen bilinmedik bir cinayet yüzünden kendisini de suçlu buluyordu. Müslüman gençlerinden biri onu görünce seslendi. "Vay namussuz, şimdi Trablus'u mu istiyorsun?"